Sayın Tarık Çelenk, geçtiğimiz pazar günü Türkiye'de yapılan referandum sonucuyla, halk oylaması sonucuyla başlayalım. Halk oylaması yapıldı ancak tartışmalar sürüyor. Özellikle de Yüksek Seçim Kurulu'nun son dakikada almış olduğu karar, mühürsüz zarfların da geçerli olabileceği şeklinde almış olduğu karar çok tartışılıyor. Hatta bu kararın referandum oylamasının üzerinde etkili olabileceği şeklinde iddialarda bulunanlar da var. Özellikle hayır kesiminden. Nasıl değerlendiriyorsunuz referandumu genel olarak ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu kararı da yasal açıdan ele aldığımızda neler söyleyebiliriz?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zaten ilk o geceki konuşmasında belirttiği gibi aslına bakarsanız Türkiye'nin tarihinde, Türkiye'nin anayasal süreç tarihi, 200'lük tarihinde parlamenter sistemle ilişkin arayışlarda, sancılarla ilgili bir demokrasi tarihi var. Bir dönüm noktası, önemli bir nokta. Yani anayasa değişikliğinden de çok belki öte bir noktaya giden bir kritik nokta. Şimdi tabii böyle bir noktada hukuki meşruiyetin olması %51 ile ya da %50.5 ile oluyor ama bunun sosyolojik meşruiyeti ve böyle bir kritik kararı Sayın Cumhurbaşkanı da bundan önce belirtmişti. Yani o %55-60 falan almak istiyordu. Yani o rakamlara ulaşmaması toplumda bir kararsızlık ve belirsizlik bıraktı. Artı bir de bunun Yüksek Seçim Kurulu'nun çok hazırlıksız ve belki sonuca tesir etmese bile yöntem olarak bir ihmali, bir hatası ise bunu tabii zorlaştırdı hukuki süreçleri. Ama tabii Türkiye kendi iç politik süreçlerinde halkın da özellikle içeride yaşayan halkın da kasabalarda ve taşrada yaşayan halkın da Batı'yla ya da Avrupa'yla ya da Batı'nın diğerleriyle entegrasyon diye bir sorunu yok. Sonuç itibaren Türkiye bu manadaki %50'lik kısmıyla Türkiye'nin kendisindeki hukuk standartını yeterli görüyor. Bunun yani AGİT'le ya da başka bir Türkiye'nin hükümlü bulunduğu uluslararası meşruiyetle ilgili bir hukuk sürecine soğuk bakıyor ve bunun yeterli olduğunu görüyorlar Türkiye'de. Ha bu uluslararası alanda ve Türkiye'deki muhalefet cephesi noktasında her zaman bir soru işareti olarak tarihe kalacaktır. Ama muhtemelen tabii bu öyle muhalefetin dediği şekilde de işlenseydi de sonuca etki etmeyebilir. Etki etse de etmese de yani 200 yıllık Türkiye'nin bir geleneğinin ötesinde farklı bir yönetim şekline geçmiş durumda. Ya bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir başarısı. İkna edebiliyor ama tabii burada bir problem var. Türkiye'deki ilk defa demografik ve seçim haritasına baktığı zaman Türkiye'deki sistemi kuran, sistemi inşa eden, ekonomiyi yerinde tutan, yöneten, eğitim olan, turizm olan, sanayi olan, batıya açık, batının değerlerine açık, gelişmeye açık Osmanlı'dan bu yana olan büyük şehirler ve sahil şehirleri, bunun içinde İstanbul, Ankara, işte Denizli, Mersin vesaire, bunlar böyle bir radikal bir değişime tavır koydular. Türkiye'de bir sistem ya da yeni bir değişim örgütlenecekse bu değişimi en iyi örgütleyen vasıflı Türkiye'nin coğrafyasını da bu işin içine katmak gerekebilirdi. Bu bir zorluk çıkartacaktı yeni dönemle ilgili. Tabii gönül ister ki Türkiye'deki alınan kararlar bir katılımla sağlansın ve Türkiye çok daha rahat yönetilebilsin. Şu anki fotoğraf bunu gösteriyor bize.
Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar çok tartışılıyor. Bu konuda itirazlar yapılmaya başlandı şeklinde haberler var. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunma durumunda bazı partiler, sivil toplum kuruluşları. Hatta bu arada Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma teşebbüsünde bulunanlar da var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani normalde bir yasa var. Bu yasaya, seçim yasasına göre nasıl oy kullanılacağı belirlenmiş durumda. Son anda bu yasaya karşı bir karar mı aldı Yüksek Seçim Kurulu? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Yani bu derler ya, Mimar Sinan her şeyi yapar Selimiye'de, ondan sonra mezunun oğlu der ki ya şu şey eğikler, onun üzerine kement attırır ve kemendi çektirir. Niçin bunu yaptın dedikleri zaman derler yani işte bu dedikodu bile olmasın. Çünkü böyle büyük bir eser konuluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir değişiklik oluyor. Ve o kement hesabının da ötesinde mevcut yasalara aykırı bir durum var burada. Ha bu sonucu etkilemeyebilir. Belki de evet biraz daha fazla çıkarttı, onu bilemeyiz tabii. Ama burada ciddi bir usul, ciddi bir yöntem hatası var. Hukuki olarak yani bundan rahatsız olan kesimlerin başvurması kadar doğal bir şey olamaz. Avrupa'ya da taşıyabilirler ama Türkiye'deki politik süreçler artık Avrupa'nın Avrupa'yla çok entegrasyonu gerektirmiyor. Avrupa'daki bir mahkeme, Avrupa'daki bir şey bağlayıcılık gerektirmiyor. Ona doğru gidiyor. Nitekim Türkiye'de Avrupa Birliği de referanduma sunacak anladığım kadarıyla. Arkasından idam referandumu sunacak. Yani Türkiye istikametini dünya sistemi içinde farklı bir tercihte kullanırken artık bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu şu kadar oy basmış, kanuna aykırı olmamış falan filan konularının da çok tartışmanın da fazla bir anlamı yok diye düşünüyorum.
Avrupa'dan söz ettiniz de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bir ön raporu açıklandı.
Evet işte o en
Bunu nasıl
raporunda ama
değerlendiriyorsunuz?
Tabii o normal. Şu anda bildiğim kadarıyla Agit bundan önce 1990'ların başından itibaren Türkiye'deki seçim sisteminin Avrupa standartına uymadığını ve devamlı gözlemci gönderiyoruz. AK Parti'nin gelmesinden 2 seçim sonra artık göndermedi. Yani Türkiye'deki seçimler dünya standartına girdi diye AK Parti'nin oluşturduğu güven halası ve Avrupa Birliği reformlarındaki başarısıydı o. Ama son 2 dönemde Agit devamlı gözlemci gönderiyor. Tabii yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yasaya, Türkiye'deki yasaya aykırı olduktan sonra Agit'in bundan rapor hazırlamaması diye bir şey düşünemez. Ki zaten yani Amerika'da Trump ve bazı liderler daha Sayın Cumhurbaşkanımızı daha tebrik etmediler. Bunun rapor sonuçlarını bekliyorlar. Agit'ten gelecek rapora göre bir şey yapacağız. Ama artık bu saatten sonra yani Türkiye farklı bir siyasi politik çizgi diye çok açık. Ve bu çizginin daha batıdan bağımsız, daha kendi kararlarını alacak, ittifaklarını daha kendince özgürce seçecek, kendi karar vereceğimizin tabiriyle bir yapıda olacağını düşünüyorlar. Daha esnek bir karar alma. Yani bugün Avrupa Birliği'nden çıkılabilir, NATO'dan çıkılabilir. Bunun getireceği avantajlar olabilir, teklifler olabilir ama her şeyden önemlisi Türkiye'de bir düzene ihtiyaç var. Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra ve iç siyasi çekişmelerden çok ciddi krizler, devlet krizleri yaşandı. Türkiye yeniden kendisini inşa etmesi gerekiyor. Demokratik düzenini, anayasasını. Bu koşulların daha da normalleşmesi gerekiyor. Umarım siyasetçilerimiz işte 2019'a kadar daha bir takım şeyler yapabilirler. Pozitif şeyler adına diye konuşalım en azından.
Önümüzde yeni referandumlar mı var diyorsunuz ufukta? Özellikle idamla ilgili olarak, hatta belki de Avrupa Birliği ile olan ilişkiler konusunda.
Avrupa Birliği ilişkiler konusu olabilir. Yani arkasından referandumsuz bir NATO'dan çıkma olabilir.
NATO'dan çıkma da olabilir mi diyorsunuz sizce?
Yani bunun arkasından gelebilecek çevreden birisi. Ama NATO Türkiye için önemli yani. Türkiye tabii savunma sanayindeki bazı bağımlılıklar falan bunları NATO'ya bağımlılıktan kaldırmayı düşünebilir.
NATO'dan çıkmak Amerika Birleşik Devletleri'nden de uzaklaşmak anlamına geldiğinden Türkiye'nin yönü Rusya'ya ya da Çin'e başka bir
Yani
ittifaka doğru mu yönelir?
opsiyon mu kullanmak istiyor gibi geliyor bana. NATO'dan belki çıkmak olmayabilir ama Türkiye bugün S-300 füzesi alıyor Rusya'dan ya da Çin'den bir büyük savunma sanayi ihalesine giriyor. NATO bir şekilde bağlayıcı oluyor. Yani ben şimdi yeni siyasi anlayış mantığıyla bakıyorum. Kendi görüşümden değil de anlamaya çalıştığım için konuşuyorum bunu. Zannediyorum yani opsiyonları çok yükseltmek isteyeceklerdir savunma sanayinde. Özellikle Çin, Rusya işte değişik opsiyonlar. O doğrultuda Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bir ikinci, üçüncü adım olarak o gelebilir. Tabii Suriye'deki politikalar, Batı'nın özellikle Kürt siyasi hareketinin PYD kanadını destekleme tarzı silahlandırması falan bunlara sebep teşkil edebilir. Ama Türkiye çok şeyler kazandı AK Parti'nin ilk 2 döneminde. Gerçekten özellikle çözüm sürecinden de. Hani gönül ister ki her şey o dönemlere dönsün tekrar. Tekrar AK Parti değerlerine dönsün. Tekrar Türkiye gerçekten hukukun işlediği, ticaretin standartlarının, çevredeki komşu ülkelerin gıptayla baktığı Avrupa bilinçlerinin kapı olsun umarız. İnşallah tekrar bu siyasi kavgaların sonunda karar vereceğimiz. Bunu bir siyasetin malzemesi olarak görüp de dünya gerçeklerine tekrar bir bakarlar diye temenni ediyoruz.
Son olarak şunu da sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Büyük Birlik Partisi ile bir dayanışma içine girdi. Birlikte özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin almış olduğu kararla bu referandum sürecine girdi, anayasa değişikliği sürecine girdi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi istediğini elde etti mi sizce? Milliyetçi Hareket Partisi kanadından ve diğer partilerden beklediği oy oranına kavuşabildi mi? Beklediği bir desteği alabildi mi
Şimdi
sizce?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte son gerginlik politikalarıyla ve ekonomik krizle ve Orta Doğu'daki bazı hatalarla kan kaybettiği çok açıktı. Ama Adalet Kalkınma Partisi MHP ya da değişik ittifak politikalarıyla, atraksiyonlarıyla hedefine ulaştı. Ha, %50,5 numara ulaştı. %70'den mi ulaşırdı bilmiyorum. Ama %50,5 ya da %51'ine Adalet Kalkınma Partisi hedefine ulaşmıştır siyaset olarak. MHP'nin zaten buradaki oy katkısının %2-3'ü aştığını hiç düşünmüyorum yani. Baktığınız zaman. Yani MHP aslında muhalefet grubunda. MHP'nin milliyetçi oylar. Yani muhalefet bloğuna baktığın zaman çok ilginç bir blok. İslamcılar, dindarlar var muhalefet blokunda. Liberaller var, solcular var, kemalistler var. Türkiye'nin bütün renkleri muhalefet grubunda. Kürtler var. Bu da Türkiye'nin o da ilginç bir yönü. Bir tarafta AK Parti var sadece. Yani MHP falan. Evet, partili birkaç partili var diye kabul ederim onu. Ama diğer tarafta de AK Parti'de tabii çok önemli miktarda Kürtler var. Yani hala çözüm sürecini Sayın Erdoğan'ın liderliğinde radikal değişiklik yapabileceğini düşünüyorlar, inanıyorlar. Belki tarih de onu öyle söylüyor. Ama muhalefet bloku da önemli bir blok oldu Türkiye'de. Yani Türkiye'de eskiden hep işte fay hatları bir tarafta seküler gelenek, diğer tarafta dindarların hattı falan ya da öyle algılanırdı ama şimdi işler tekrar yeniden tanımlanmak gerektirecek. Belki de bu muhalefet blokunu, iktidar bloku içindeki işte Kürt milliyetçi, dindar seküler, Kemalist ayrım üzerinden de hegemonik bloğu çatlatmaya çalışacaktır siyasi mücadele olarak falan filan. Önümüzdeki günler ve bunları göreceğiz ama eğer ciddi bir ekonomik kriz yaşarsak tabii bunlar öncelik olmayacak. Daha değişik siyasi etkileri olabilir. Ama Türkiye hızla dünkü gibi yarınki gibi Türkiye olmayacak. Farklı bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Bu Türkiye'nin yeni koddur. Umarım barış ve hukuk getirir. Daha güçlü bir Türkiye olur diye ummak istiyoruz yani.
Sayın Çelen, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlarınız için.
Teşekkür ederim. Dinleyicilere saygılarımı iletiyorum ben de.